Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Intel'in yeni nesil Ivy Bridge mimarisine sahip giriş seviyesindeki işlemci modellerinden Core i3 3225 modelini inceleyeceğiz. Evet Ender, biz daha önceki AMD Fusion, Fusion 2 incelemelerinde elimizde Core i3 işlemci olmadığı için testlerimize bu işlemciyi dahil edemediğimizi söylemiştik. Ancak artık işlemci elimizde ve testlerini yaptık. Detaylarını zaten birazdan paylaşacağız. Şimdi istersen teknik özellik tablosu ekranlara getirelim ve işlemcinin detaylarını okuyucularımızla birlikte paylaşalım.
Herde işlemcinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse ilk olarak Core i3 3225 model koduna sahip olduğunu görmekteyiz. Ivy Bridge yani 22 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen bir işlemci. Intel'in Trigate adını verdiği 3 kapılı transistör teknolojisini kullanmakta. İşlemcide doğal olarak 2 tane x86 çekirdeği var. 4 thread yani hyperthreading desteğiyle tek bir saniyede, tek bir işlem döngüsünde 4 tane işlem işleyebilmekte. 3 MB tampon belleği olduğunu görüyoruz. Bunun dışında dahili grafik birimi olarak HD4000 yer alıyor ki özellikle bu işlemciyi seçme sebeplerimizin başında bu yer almaktaydı. Çünkü Intel'in en güçlü grafik birimine sahip olan modelini kullanmak istedik i3 tarafında. TDP değerine baktığımızda da 55 Watt gibi oldukça düşük güç tüketimine sahip bir işlemci olduğunu görmekteyiz.
Evet, Intel'in 3225 Core i3 işlemci modeline baktığımızda aslında burada işlemcinin detaylarına daha değinmeden önce biraz Ivy Bridge mimarisinin getirdiği yeniliklerden bahsetmek lazım. Ivy Bridge senin de bildiğin üzere aslında Sandy Bridge üzerine mimari anlamda çok fazla yenilik getiren bir unsur değil. Hani Ivy Bridge'in karşılığı olarak Ivy Bridge eşittir 22 nanometre diyebiliriz. Burada 3 kapılı transistörler büyük önem taşıyor. Aynı performans seviyesinde bu 2D dediğimiz yani düzlemsel transistörlere göre neredeyse yarı yarıya bir güç tüketim avantajı sunduğunu özellikle altını çizebiliriz diyebilirim.
Evet, zaten Ivy Bridge'in en büyük özelliği buydu. Senin de dediğin gibi çok ufak güncelleştirmeler dışında performans anlamında da Sandy Bridge mimarisinden Ivy Bridge'e geçerken çok büyük bir yenilik zaten beklenmiyordu. Intel'in iş modeli, TikTok iş modeline göre de zaten bu uzun zaman önce belliydi. Ivy Bridge işlemciler özellikle bu 3 kapılı transistörün ilk defa kullanılacağı bir platform olması ve güç tüketimleri konusunda Haswell'e öncülük etmesi bakımından Intel için güzel ve üzerinde çalıştığı bir platform olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii bu demek değil ki Ivy Bridge'de hani böyle dikkat çekici bir takım yenilikler yok. Bunların bir takım bazılarını ön plana çıkarmak gerekirse aslında burada altını çizeceğimiz en büyük yenilik grafik birimi olacak. Hani mikro işlemci tarafına belki ortalamada %10-15'lik performans farkından söz edebiliriz ancak grafiğe geldiğinde Sandy Bridge'e kıyaslarsak ya ciddi bir gelişimden söz edebiliriz. Zaten HD 2500 ve HD 4000 olmak üzere iki tane grafik birimimiz var. HD 4000 grafik birimi tüm mobil işlemcilerde standart olarak kullanılıyor. HD 2500 ise masaüstündeki düşük işlemcilerde kullanılıyordu. Şimdi burada aklınıza Core i3 serisi gelebilir. Hani giriş seviyesi bir işlemci ailesi Intel'in Core serisi için dikkate aldığımızda. Ancak 3225 Intel'in K serisi işlemcileri dışında HD 4000'e sahip yegane masaüstü işlemcilerden bir tanesi olarak gösterilebilir. Mimari bazda GPU'nun geliştirildiği taraflar var ancak en büyük gelişim 16 adet uygulama birimine sahip olması ki daha önceki en hızlı grafik birimi olan Intel'in HD 3000'de bu 12 idi. Yani bu açıdan bakıldığında önemli bir gelişim söz konusu. Bununla birlikte DirectX 11 desteğinin geldiğini görmekteyiz. Daha da önemlisi artık Intel tarafında PCI Express 3 desteği var. Elinizde bir Ivy Bridge işlemci varsa da 7 serisi anakart kullanıyorsanız bu destekten faydalanabiliyorsunuz ki burada uyumlu bir ekran kartınızın olması gerekiyor.
Tabii ki. Yoksa ekran kartınız PCI Express 2.0 jenerasyonunda çalışmaya devam ediyor. Şimdi i3 dedik, düşük seviye dedik. HD 4000'de Intel'in en yüksek grafik birimine sahip modeli. Intel'in bu noktada kullanıcılardan doğan bir talebi karşılamak için böyle bir model yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü bazı kullanıcılarda işlemci performansım tamam orta karar olsun. Zaten i3'ler, Ivy Bridge mimarisi oldukça yüksek performansa sahip.
Tabii biz Core serisinin giriş seviyesi diyoruz ancak genel işlemci dünyası içerisine baktığımızda hani orta seviyeye yakın performans bunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı mimariye sahip. Pentium ve Celeron ailesi işlemciler de var.
O yüzden grafik anlamında daha çok tatminkar bir işlemci yapabilmek adına çok fazla bir talep olmasa da Intel i3 serisinde de çeşitli modellerinde HD 4000 grafik birimini kullanıyor. HD 4000'de zaten kendini kanıtladı. Intel tarafında özellikle HD 3000'den sonra performans çıtasını oldukça üstlere taşıdı. Hatta Ivy Bridge serisinde kullanılan HD 2500 bile yer yer bir önceki jenerasyonun HD 3000'i geride bırakmayı başarıyordu. Bunu da zaten biz Ivy Bridge incelememizde detaylıca anlatmıştık. Bunun detayları orada yer almakta.
Bununla birlikte yine grafik birimine baktığımızda OpenGL 3.1 hatta yapılan son sürücü güncellemeleri noktasında OpenGL 4 desteğinin geldiğini görmekteyiz. Aynı zamanda yine Intel'in yaptığı sürücü güncellemeleriyle artık 4K video oynatma desteği de bulunmakta. Yani hani yeni bir sistem kurayım ancak harici ekran kartına bütçem yetmeyebilir ilk etapta ya da harici ekran kartına gereksinim duymuyor diyorsanız
bir süre beni idare etsin.
HD 4000 ETG grafik birimi de grafik haricindeki işlerin çoğunda herkesin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Grafiğe gelirsek zaten performans yerlerini videomuzun ilerleyen kısmında paylaşacağız. Burada şeyden de bahsedeyim istersen. Soket LGA1155 geriye dönük uyumlulukla söz konusu. Bu da Intel'in çok sık alışık olmadığımız, zaman zaman yaptığı ancak hani AMD kadar böyle ön plana çıkarmadığı cross platform neden karşılıklı platform uyumunun da önemli bir parçası.
6 serisiyle senin dediğin gibi kullanılabiliyor bu işlemci. Ama 7 serisinde kullanılanlar için ekstra bir avantaj. Bu noktada dahili grafik çıkışlarını kullanarak 3 farklı görüntü, 3 farklı monitör üzerinden de görüntüyü HD 4000 ile alabilmek mümkün.
Son olarak şunu da söyleyelim test sonuçlarına geçmeden önce. Ivy Bridge platformu ile birlikte artık Intel standart olarak doğal USB 3 ve SATA 6 desteği sunmaya başladı. SATA 6 zaten geçmişten günümüzde artık yaygın olarak kullanılan bir standarttı. USB 3 şöyle dönem taşıyor. Şu ana kadar Intel cephesinde hep 3. parti kontrolcüler vardı. İşte NEC'den gelen, SMD gibi şirketlerden gelen bir takım çözümler kullanılıyordu. Ancak bunlar her bir yonga için neredeyse birkaç dolarlık ek maliyet getiriyordu anakartlara. Şimdi artık Intel'in doğal destek sunmasıyla birlikte anakartların bir miktar ucuzlamasını bekliyorduk. Tabii anakartlar hala pahalı. Özellikle Intel tarafında iyi bir işlemciniz var ve bu işlemci iyi bir anakartla donatmak istiyorsanız eğer AMD ile kıyaslandığında anakart fiyatlarının bir miktar daha üstte yer aldığını söyleyebiliriz. Genel olarak söyleyebileceklerimiz bu kadar. Zaten biz daha önce pek çok videomuzda, pek çok haberimizde iBridge mimarisinin Sandy Bridge farklarından bahsetmiştik. Hani önümüzdeki Mart Nisan döneminde Haswell mimarisi gelecek. Bu aynı üretim teknolojisinde yepyeni bir mimari olarak karşımıza çıkacak. Vakti geldiğinde o işlemcileri de değinir olacağız, incelemelerimizi alacağız. Şimdi isterseniz yavaştan test sistemimizi çalıştırmaya başlayalım ve Core i3 3225'in AMD'nin
özellikle
yeni nesil Fusion serisi A8 ve A10 işlemcileri karşısında hem GPU bazında hem de GPU bazında neler yapabildiğine daha yakından bakalım. Intel'in Core i3 3225 işlemci modelinin test sonuçlarına, performans değerlerine geçmeden önce aslında hızlaşma değerlerinden de bahsetmekte fayda var. Çünkü tablolarımızda bu işlemcilerin standart çalışma hızlarının yanında yükseltilmiş, ulaşabildiğimiz frekans değerlerine ait, en yüksek frekans değerlerine ait sonuçlar da var. Bu bağlamda bakıldığında hem Intel'in Core i3 işlemcisi hem de AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemcileri için Asus anakartlar kullandığımızı söyleyebiliriz. Zaten anakartlar modellerde görülmekte. İşlemcilere geçecek olursak eğer, hem CPU için yani işlemcinin çekirdekleri için hem de entegre grafik birimleri için farklı SAT hızlarına çıktığımız yine tablolarda görülmekte.
Evet Erdi, ilk olarak i3 3225 ile başlamak gerekirse K serisi olmadığı için çarpan kedinin işlemcinin kitle olduğunu biliyoruz. Bu da hız aşımı anlamında maalesef elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu noktada yapabileceğimiz tek şey base clock'u bir miktar arttırmak ama Intel'in son mimarileri senin de bildiğin gibi base clock'un arttırmasından pek hoşlanmıyor ve saat frekansında fazla yükseltmemize olanak sağlamıyor bu noktada.
Base clock dediğimiz bas frekansı arttırmak, temel saat hızını değiştirmek, aynı zamanda sistemin diğer parametrelerini de etkilediği için saat hızını arttırmak çok kolay değil. Çünkü bu noktada artık bellek, anakart vesaire gibi parametrelerle çok
fazla etkili olduğu için. SATA bağlantıları her şeyin kafası karışıyor belli
çarpan bir yandan. Çarpan söz konusu olduğunu çünkü sadece çarpanı arttırarak örneğin hani 34-35 yapıyorsun zaten frekans hissedilir ölçüde artabiliyor. Ancak base clock söz konusu olduğunda hız aşırtmanın sadece Intel değil tüm işlemciler için daha sıkıntılı bir hale geldiğini özellikle
daha zorlayıcı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Intel tarafına baktığımızda işlemcimizin çarpan kilidinin kitle olmasından dolayı çıkarabildiğimiz maksimum frekans 3.52 GHz oldu. Bu frekansta belleklerin hızı ise 1924 MHz'de. GPU tarafına baktığımızda ise dahili grafik birimin 1400 MHz'e kadar çıkardığımızı söyleyebiliriz. Dahili grafik birimini hız aşırttığımızda ise belleklerin çalışma frekansı 1866 MHz'de bıraktık. AMD tarafına geçelim istersen. AMD tarafımızda hem A8 hem de A10'u kullandık. Çünkü hem fiyat anlamında birbirlerine çok yakın işlemciler hem de performans anlamında i3'ün bu iki işlemcinin arasına oturacağını tahmin ettiğimiz için tablolarda hepsine yer verdik. A8'in işlemcisinin hız aşırttığı testlerde işlemci frekansının 4324 MHz'e kadar çıktığını görmekteyiz. Bu hızdaki bellek hızı ise 2167 MHz. A10'un işlemcisi ise bu noktada daha iyi hız aşırtma olanağı sağlayıp bizlere 4.6 GHz'e kadar çıkmamızı sağladı. Yine GPU tarafında da A10'un da A8'in de hızlarının oldukça yükseldiğini görmekteyiz standarda göre. A10 özellikle 1169 MHz'lik GPU hızıyla standart hızına göre oldukça yüksek hız aşırtma değerleri sunarak bize performansa da ekstra katkı sağladı.
Tabi burada şunu da söyleyelim. Fusion A10 5800K AMD'nin Trinity olarak isimlendirdiği ikinci nesil Fusion ailesinin en hızlı modeli. Ve fiyat anlamında bakıldığında Core i3 3225'te neredeyse kafa kafaya satıldıklarını söyleyebiliriz Türkiye için. Yani okuyucularımız birazdan geçeceğimiz test tablolarında özellikle Core i3 3225'te AMD Fusion A10 5800K'ya dikkat ederlerse aynı fiyat segmentine yer alan güncel Intel ve AMD işlemciler arasındaki hem işlemci hem de grafik performansını daha net kavrayabilirler. Evet Ender, işlemciler hakkında bu kadar konuştuk. Artık Intel Core i3 3225'i istersen ringe çıkartalım ve AMD'nin güncel modelleri karşısında neler yapabildiğine bakalım. Burada ilk test tablomuz Cinebench ile ilgili olacak. Yani biz aslında işlemcilerin çekirdek performansıyla başlayacağız ve ilerleyen kısımlarda grafiğe de değineceğiz. Cinebench biliyorsun çok çekirdek desteği sunan, çoklu yüksek desteği sunan, işlemcilerin saf çekirdek performansını ölçmeye giren en iyi uygulamalardan bir tanesi. Ve tabloya baktığımızda aslında en hızlı AMD Fusion'la Core i3 3225'in neredeyse birbirine yakın benzer sonuçlar sunduğunu söyleyebiliriz.
Evet Arda, hatırlarsan önceki Fusion işlemci testlerimizde elimizde i3 olmadığı için i5'leri tabloya yerleştiriyorduk ve tablolarda ister istemez bir uçurum meydana geliyordu. Şimdi hakikaten Sezar'ın hakkını Sezar'a verip böyle birbirleriyle aynı fiyat segmentte yarıştıran işlemcilere baktığımızda hem i3 tarafının hem de A10 tarafının birbirlerine Cinebench'te çok yakın skorlar verdiğini görmekteyiz. Zaten A8'in de CPU yapısı A10'la neredeyse aynı. Sadece saat frekansları konusundaki farklılıklar A8'in bir miktar geride kalmasına sebep oluyor. Ama hız aşıtmayla beraber bütün işlemcilerin performanslarının yine bir miktar daha yükseldiğini görüyoruz.
Evet, Cinebench sonrasında ikinci uygulamamız CPU Mach 99 olacak. Yine bu uygulamada işlemcilerin çekirdek performansını değerlendirme noktasında bize önemli figürler verebiliyor. Aslında hani AMD A15800K ile Core i3-3225'e baktığımızda skor bazında evet bir fark var. 47 puanlık bir farktan söz edebiliriz burada. Ancak hani bunun gerçek dünya yansımasına baktığımız zaman yine benzer bir performans değerlendirmesinden söz edebiliriz.
Evet Erdi, bu testte de yine bir öncekine benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. A8 ile A10 benzer CPU yapılarından dolayı zaten birbirlerine yakın puan almaktalar. A8 yine saat frekansı dezavantajından dolayı geri kalsa da A10 hem saat frekansı avantajı hem de modüler yapısının daha i3'e kıyasla daha rekabetçi olmasından dolayı yine benzer skorlar, birbirlerine yakın skorlarla
tabii testi tamamlıyor. Az önce söylediğimiz hani yaklaşık 47 puanlık farkla aslında iki işlemle ulaşılan hız aşımlarla ulaşan değerlerini yansımakta. Bazı değerlere baktığımızda da yine aslında neredeyse kafa kafaya sonuçlar aldıklarını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve buradan istersen geçeceğimiz bir başka uygulama Fris Benchmark olacak. Bu da yine aritmetik hesaplamalar noktasında işlemcilerin performans farklarını bizlere gösterebilen bir uygulama. Tablolara baktığımızda aslında standart saat hızları söz konusuyken burada A15800K'nın bir miktar daha iyi sonuçlar imza attığını söyleyebiliriz. Belki burada hani 4 çekirdekli yapıya sahip olmasının etkisi de büyük olabilir. Tabii Intel 4 çekirdek desteği sunuyor ancak fiziksel anlamda çift çekirdekli bir yapıya sahip.
Evet. AMD tarafına baktığımızda ise AMD tarafı da tam anlamında 4 destek sunmasa da bir modül yapısı Intel'in sunduğu Hyperthreading desteğinden çoklu izlek desteğine kıyasla çok daha fazla silikon bünyesinde barındırarak hakikaten böyle çoklu izlek desteği sunan uygulamalarda yer yer kendini fark ettirmeyi başarıyor A10 serisi.
Tabii burada hani şunun altını çizeyim, hani dedik ya aritmetik hesaplama yaptırıyoruz. Yani bulldozer'in her bir çekirdeği gerçek anlamda çekirdek saymasının sebebi AMD tarafında her çekirdeğin aslında tam sayı ünitesine sahip olması. Buradan hani kayar noktayı paylaştırması ayrı bir figür soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ancak şunun altını çizelim, AMD'de her çekirdek aynı zamanda bir tam sayı ünitesi olduğu için 4 çekirdekse 4, 8 ise 8 olarak AMD bunu vurgulamakta. Buradan da Media Express uygulamasına geçelim. Bu uygulamada 4.4 GB büyüklüğündeki bir MKV video dosyasını MP4 formatına çeviriyoruz. Bu da günlük hayatta HD videoların ne kadar hızlı bir şekilde çevrilmesini bizlere gösterebilen bir uygulama olacak. Tabloya baktığımızda özellikle süre cinsinden bir değer söz konusu olduğu için burada düşük değerler daha iyi performans anlamına geliyor. AMD'nin yine bir miktar daha iyi skorlara imza attığını söyleyebiliriz.
Evet, A8 bu noktada i3-3225'e kıyasla daha benzer performans gösterse de A10 yine saat avantajını kullanıp Intel tarafına göre bir miktar daha iyi performans göstermeyi başarıyor. Bir de A10'un burada büyük bir avantajı var herhalde. Çünkü çarpan kilidi açık ve standart hızına kıyasla 500-600 MHz daha fazla yüksek hızda çalıştırabilmek mümkün. i3 ve Ivy Bridge mimarisi de hız aşıtmaya yatkın olmasına rağmen çarpan kilidi kilitli olduğundan dolayı bu noktada elimiz kolumuz bağlı ve işlemci 200 MHz gibi hani Ivy Bridge için gıdıklama terimini kullanacağım. Gıdıkladığımız bir işlemci olacak hız aşıtma anlamında. O yüzden performans farkının hız aşıtmayla beraber i3 tarafında çok da fazla değişmediğini söyleyebiliriz.
Tabii aslında belki altını çizmedik, burada vurgulayabiliriz. AMD tarafında Fusion serisinin bir Turbo Core desteği de var. Yani işlemci otomatik olarak saat frekansını arttırabiliyor. Intel'deki Turbo Boost özelliği Core 3 serisinde aktif olmadığı için 3.3 GHz'de çalışan bu işlemci Core 3-3225 siz overclock yapmadığınız müddetçe, yani hız aşıtmadığınız sürece standart hızında çalışıyor. Bu da AMD adına performans farkı oluşturan önemli bir figür. Buradan da Winner'a geçelim. Burada 300 MB büyüklüğünde içerisinde birbirinden farklı dosya tiplerinin olduğu bir klasörü sıkıştırıyoruz. Yine süre bazında bir test, yani düşük olan saniye bazında olduğu için düşük olan değer daha iyi anlamına geliyor. Baktığımız zaman Intel'in burada bir avantajının söz konusu olduğunu görmekteyiz.
Evet, Intel bu noktada A8'e kıyasla özellikle standart frekanslarda çalışırken birkaç saniye daha iyi skorlara imza atıyor. A10 ise yine hani i3'e kıyasla saf işlemci performansı konusunda biraz daha rekabetçi. Ama A10 yine hız aşıtmayla beraber i3'ü geride bırakmayı da başarıyor. Bu da demin anlattığımız konu, zaten çarpan kilidin açık olmasıyla da rahatlıkla açıklanabilecek bir durum.
Intel'in Core 3-3225 işlemci incelemesinde saf çekirdek performansına yönelik tablolarımızı geride bıraktık. Birazdan grafik performansına değineceğiz ancak öncesinde ufak bir nereden başladık, bir nereye geldik bunu bir değerlendirelim isterseniz. Şimdi AMD resmi dokümanlarında en hızlı işlemcileri olan FX modellerini Intel'in Core 5 serisine karşı konumlandırıyordu. Dolayısıyla Fusion işlemci ailesi daha çok Core 3 serisine rakip bir grup olarak nitelendirilebilir. Performans değerleri de şunu gösteriyor. Aynı fiyat seviyesinde Fusion esasında Intel Core 3 serisiyle bazen benzer, bazen bir miktar daha yavaş, bazen de bir miktar daha hızlı olmayı başarabilen bir aileye sahip. Hani buradan şunu özetle çıkartabiliriz aslında. AMD'nin ihtiyaç duyduğu belki yüksek performanslı bir işlemci ailesi. Çünkü bakıldığında evet, hani şu an Intel'in 3770K ya da 3570K modellerini, hatta geriye döndüğümüzde 2600K'ya 2700K'ya rakip hani modeller olmadığını
görmekteyiz. Sende bir şey hiç konuşmuyoruz bile. Ha,
sende bir şey zaten fiyat anlamında da konuşmuyoruz. Çünkü o zaten çok başka bir noktada yer alıyor. AMD belki üst performans segmentine yönelik olarak bir gruplandırma yapabilirse ya da mikro işlemci mimarisini oraya da taşıyabilirse aslında belli başlı bazı sorunların üstesinden gelecek gibi görünüyor. Ancak tabii AMD'nin açıkladığı yol haritası şu an için bu güncellemelerden bazı daha uzak. Biz bu gruba dönersek eğer Fusion A10 ya da A8 serisi aslında Core 3 serisinden böyle çok uzak bir noktada yer almıyor.
Erdi sen de çok güzel dedin. AMD artık üst seviye, üst performans grubunda Howl'u birkaç jenerasyondur zaten atmıştı. Mantıklı olan da zaten kendileri için de daha başarılı olduğu yer ise fiyat performans anlamında kullanıcılara daha iyi ürünler, daha başarılı ürünler sunabilmekteydi. Ve Bulldozer ailesi de Trinity versiyonuyla beraber bu konuda Fusion yapısı altında güzel bir platform oluşturdu. Fiyatlara baktığımızda zaten i3 bugün şu an incelediğimiz i3 3225 ile A10 5800K'nın aynı fiyata satıldığını söyleyebiliriz. 3-4 dolarlık bir fark var belki ama yerine göre değişebilecek bir fark bu. Performans anlamında ise işlemci tarafında bir tarafta 2 çekirdek ve 4 izlek desteği var. Diğer tarafta ise hani tam olarak 4 çekirdek olmasa da %90 yapısıyla bir 4 çekirdekli yapı karşımızda. Grafik performansını şu anda katmıyoruz içine çünkü tabloları birazdan gelecek ekrana. Aslında i3 tarafı, i3 işlemci düşünenler için, tamam belki yüksek performans isteyenler için Intel hala bir numara ama orta seviye işlemcim olsun, grafik biliminde de bana yeterli performans versin diyenler için Fusion aslında gerçekten çok iyi bir alternatif oluşturacak.
Bu segmentte aslında AMD'nin biraz daha aslında iddialı rakip, bir konuma evet, geldiğini ya da Intel'le birazdan mücadele edebilir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu anlamda da bu önemli bir detay, bunun altını çizmek lazım. Dediğimiz gibi AMD'nin belki de ihtiyacı yüksek performansla rekabet edebilecek ürünlere sahip olması ki şu anki yol haritası itibariyle az önce de belirttik. Çok hani böyle iddialı modeller görünmüyor ancak umarız üst segmentte de rekabet artar diyerek biz aslında katma değer sağlayabilecek özelliklere yavaştan geçelim istersen. Evet. Entegre grafik performansı neler var diyor, neler sunuyor. En önemli konu bu. Çünkü bu seviyede belki pek çok kullanıcının ekran kartı alabilecek bütçesi olmayabilir. Ya da ya ilk etapta
ertelemeyi
düşünebilirler. Ya da bir ofis bilgisayarı toplayıp düşük güç tüketimli olsun, ayrıca bir ekran kartı takmayayım diyenler de olabilir. Dolayısıyla burada entegre grafik biraz önem taşıyor. Şimdi yavaş yavaş işlemcinin içerisindeki grafik performanslarını kapıştırmaya devam başlayalım. Evet Ender, grafik performansında her zaman olduğu gibi sentetik testlerle başlayalım istersen. Ardından oyunlara geçeriz. Burada da ilk noktamız 3D Mark 11 olacak. Zaten entegre grafik olduğu için biz buraya hiç ekstrem ayarlara girmiyoruz bile. 3D Mark 11'in performans değerlendirmesiyle başlayalım.
Evet, Intel tarafına baktığımızda i3-3225'in standart hızında çalışırken 654 puan gibi bir skora ulaştığını görürken A15800K'nın 1290 gibi oldukça iddialı, neredeyse 2 katı sahip bir değere ulaştığını görmekteyiz. Keza A8-5600K da bu noktada i3-3225'e fark atmayı başarmış. A8'de standart hızında çalışırken 1194 puan olarak Intel'i açık ara farkla geride bırakmayı başarıyor.
Yani sentetik testlerde grafik performansını yarıştırmak isteyenler için AMD'nin neredeyse 2 kata yakın performans farkı oluşturmuş durumda. 3D Mark 11'in işlemci bağımsız daha çok grafik performansının ön plana çıktığı alt grafik skorlarına baktığımızda da aslında tablonun çok da değişmediğini söyleyebiliriz.
Evet, yine Intel tarafı burada geriden gelirken A8-5600K ciddi bir farkla önde yer alıyor. A10-5800K ise 5600K'ya da bir miktar fark atarak Intel tarafını açık arada geride bırakmayı başarabilmekte.
Evet, 3D Mark 11 için AMD'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada 3D Mark'la ilgili olarak aslında sistemin geneliyle ilgili performans değerlendirmesi yapan 3D Mark 2006'ya da bakalım istersen. Buradaki tablolarda yine hani hakikaten AMD lehine işleyen bir test olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta o yönde olduğunu görmekteyiz çünkü A8-5600K ve A10-5800K'ya baktığımızda hakikaten yine nereden baksan 2000 puana yakın ki 2000 puan 3D Mark gibi testlerde ulaşılması zor farklardır. AMD'nin lehine işlediğini söyleyebiliriz.
Evet, Intel tarafının HD4000 grafik biriminin iyi bir başarılı bir grafik birimi olduğunu söyleyebiliriz ama keza AMD'nin öbür tarafta sunduğu çözümle bakarsak zaten tablo bütün sonuçları ortaya açıkça koyuyor.
Evet, şimdi istersen yavaştan oyun testlerimize geçelim. Çünkü pek çok kişi bütçesi olmasa bile sentetik testlerden ziyade oyun oynamak isteyebilir. Bu bağlamda bizler için oyun testleri de büyük önem taşıyor. 4-3'e başlayalım istersen. Otomobil tutkunları için en güncel oyunlardan bir tanesi, en popülerlerinden de bir tanesi. Burada 720p dediğimiz 1280x720 çözünürlükte.
Yani HD çözünürlük.
Yani HD çözünürlük ya da konsol çözünürlüğü diyebiliriz.
Konsol çözünürlüğü.
Ve orta kalite ayarlarında yaptığımız testlerde tum işlemcilerin entegre grafikle 30 kare saniyenin üzerine çıktığını görmekteyiz. Ancak hani özellikle A10 serisine baktığımızda hani neredeyse bir harici ekran kartı edasında grafik performans sunumunu söyleyebiliriz. Tabii orta kalite ayarlarında.
Evet, orta kalite ayarlarında A10, A8 serisi artık 70 karelere gelmiş durumda ve artık hani şey diyor resmen, medium ayarda beni oynatma. Hani high'a da alıp daha güzel bir görsel şölen yaşayıp oyunu akıcı bir şekilde oynayabilirsin. Hani bunu Intel tarafında yapmak mümkün olur mu? Deneyip görmek lazım. Hani 40-45 karelik saniyelik oranı biraz daha grafik kalitesini arttırıp hani ona, oyunun tehlikeli olan oynanabilirlik sınırına fazla yaklaştırmaya bence gerek yok.
Yani özellikle biraz daha yük kalite ayarlarını arttırmak isterlerse eğer AMD tarafında bir miktar daha pay olduğunu söyleyebiliriz. Buradan Far Cry 2'ye geçelim. Far Cry 3 çok konuşuluyor ancak Far Cry 2 entegre grafik performansını ölçmek için bizlere önemli değerler sunabilmekte, önemli argümanlar vermekte. DirectX 9 modunda orta kalite ayarlarında ve 720p çözünürlüğünde baktığımızda AMD'nin artık neredeyse %75 civarında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, A10 özellikle hız aşırtma desteğini de arkasına alıp yine 68.2 kare saniye gibi dikkat çekici bir değere ulaşmış. Yine bir önceki tabloda da dediğimiz gibi A10 artık bir üst grafik seviyesine, bir üst kalite ayarını atlamak için hazır bir kare saniye oranı kullanıcıları o farkı sunmuş durumda. Intel tarafı için ise bu tarz bir şeyi söyleyemiyoruz.
Evet, Far Cry 2 sonrasında geçeceğimiz diğer oyun Crysis olacak aslında. Crysis'e baktığımız zaman aslında biliyorsun hani bugün hala harici ekran kartları için zorlayıcı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ve işlemcilerin entegre grafik performanslarını değerlendirme noktasında da bizler için önemli değerler sunabilmekte. Crysis 2'de yine 720p çözünürlüğünde DirectX 9 modunda çeşitli kalite ayarları açıkken, yüksekken, burada özellikle yüksek alalım istedik çünkü entegre grafikte özellikle AMD tarafında artık SRAM payı da bizlere sunabiliyor. Bir oyunu da yüksek kalite ayarlarında ele alalım istedik. Yani yüksek kalite ayarlarında
oyunu elimize aldık diyebiliriz.
Evet, oyunu elimize aldığını söyleyebiliriz. Çünkü bakıldığında A10 serisinin 30 kare saniyeye artık ucu ucunu yakaladığını görmekteyiz. A8 serisi kısmen yakalasa bile Intel hani, kesinlikle yüksek kalite ayarlarında oyun oynatabilecek düzeyde değil.
Hani Intel'de bu grafik kalitesinde oyunu oynamak isteyenler bir bardak soğuk su içebilirler. Keza A10 tarafında bile 29.7 kare saniyelik hız aşırtılmış değer belki delirtiyor insana ama hani Crysis 2 özellikle bu büyük alanların patlama efektlerinin yoğun olduğu bir oyun. Hani ortada bir el bombası patlasa bu 30 kare saniyelik oranın 20'lere 15'lere düşeceğini söyleyip rahat bir oyun deneyimi sunmayacağını açıkça söyleyebiliriz.
Tabii Crysis 2'de kuşkusuz orta kalite ayarlarını alıp da kullanıcılar takipçilerimiz test edebilirler.
AMD tarafı için özellikle.
Evet, AMD tarafında bir miktar 30 kare saniye üzerine oynanabilirlik biraz artabilir ancak oyunun yüksek grafik yoğunluklu sahnelerinde muhtemelen yine 30 kare altına girme tehlikesi ortaya çıkacaktır diyerek grafik kalitesinin zorlayıcı olduğu bir başka oyuna geçelim. Metro 2033. Burada yine konsol seviyesi çözünürlük ayarlarımızda DirectX 9 modunda yaptığımız testlere baktığımızda Intel 30 kareyi ucucuna yakalıyor ki bu muhtemelen pek çok saniye düşecektir de altına. AMD'ye baktığımızda ise oynanabilirliğin bir şekilde sağlandığını söyleyebiliriz.
Evet, Metro 2033 ekran kartlarının canını çok yaktı ilk çıktığı zamanda. Burada da dahili grafik birimlerinde hala canını yakmaya devam ediyor. Burada benim dikkatimi çeken bir nokta vardı. A8 ile A10 arasındaki grafik biriminin yapısal farkına rağmen performans anlamındaki farkın çok da fazla olmaması. O yüzden belki de Metro 2033'ün daha çok işlemci darboğazına takıldığını da söyleyebiliriz.
Evet, Metro 2033 sonrasında son durak olarak da Cinebench'e geçelim istersen. Cinebench hani pek çok kişi işlemci test edebiliyor ancak aynı zamanda OpenGL tabanlı bir grafik performansını değerlendirme modülüne de sahip. Tabloya baktığımızda burada yüksek değerler daha iyi skorları gösteriyor. Hani AMD'nin entegre grafik konusundaki ne noktada olduğunu, Intel'e kıyasla ne noktada olduğunu en azından bir kez daha net bir şekilde görebiliyoruz. Oluşan tablo itibariyle açık bir farkla, hani neredeyse iki kata yakın bir farkla daha hızlı olduğunu söyleyebilirsin benim için OpenGL testinde.
Senin de dediğin gibi herde tablo açıkça ortada. AMD'nin zaten dahili grafik birimi Intel tarafına göre oldukça daha güçlüydü. Zaten sonuçlarda açık ara farklardan burada kendini belli etmekte. İstersen artık grafik testlerinin ardından son test tablomuz olan sıcaklık değerlerine geçelim. Çünkü bu işlemciler düşük güç tüketimleriyle özellikle i3 tarafı düşük güç tüketimiyle biliniyor. Bizim sistemimizin test prizden çektiği gücü yansıttığı tablolara baktığımızda Intel tarafının 22 nanometrenin de avantajıyla ve hem zar alanının daha düşük olması hem de daha verimli bir yapı sergilemesinden dolayı AMD tarafına kıyasla daha verimli bir tablosu çizdiğini söylemek yanlış olmaz.
Hani az önce entegre grafik performansında AMD'nin ya iki kat daha az olduğunu söyledik ya, ısıl güç tasarımına baktığımızda açıklanan değerler itibariyle, yani saf değerler itibariyle de Intel iki kat daha iyi olduğunu görmekteyiz. Çünkü Core 3 3225 55 Watt TDP ile geliyor. AMD'nin işlemcilerine baktığımızda ise modeline göre değişmekle birlikte ortalama 100 Watt'lık TDP değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu an skorlara da yansımış durumda. Senin az önce dediğin gibi sistemden çekilen komple gücü gösteriyor. Yani prizden çekilen sistemin komple güç değerini göstermekte. Bu açıdan bakıldığında hem bekleme durumunda masa üstünde hem de yük altındaki değerlere baktığımızda Intel'in açık bir şekilde üretim teknolojisinde verdiği avantajla önde olduğunu söyleyebiliriz. Yani birincil önceliği enerji verimliliği, güç tasarrufu ve daha serin çalışan bir bilgisayar olan kullanıcılar için aynı zamanda daha sessiz. Intel burada net bir şekilde daha önde. Intel Core i3 3225 işlemci incelememizde artık yavaş yavaş sonlara gelmek üzereyiz. Hem işlemci performansını hem de entegre grafik performansını masaya yatırdık.
Ayrı ayrı değerlendirdik.
Kısaca şunu söyleyebiliriz aslında. Core i3 seviyesine baktığımızda o fiyat kategorisinde AMD Fusion ailesinin hani kendini biraz daha ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Hani Core i5 seviyesine geçildiğini özellikle işlemci tarafındaki performans avantajının Intel'e geçtiğini görmekteyiz. Ancak entegre grafik söz konusu olduğunda bu ürüne sahip olan AMD'nin her kategoride biraz daha ön planda olduğunu bir kez daha net bir şekilde gördük. Eğer amacınız düşük maliyetli bir sistem kurmaksa, hani bir noktada ilk başta harici ekran kartım olmasa bile daha sonra belki harici ekran kartına geçerim. Ancak entegre grafikle de bir miktar oyun oynayabileyim diyorsanız bu noktada AMD'nin şu an için özellikle $150 altındaki fiyat kategorisinde daha iyi ürünler sunduğunu söyleyebiliriz.
Evet Erdi, AMD'nin fiyatlandırma politikasını ben bu noktada çok beğendim. Çünkü Intel tarafındaki i3'e baktığımızda en güçlü grafik birimi olan HD4000'e sahip olan bu model $135-140 gibi fiyatta satılmakta şu anda. AMD ise bu ne yaptı bu noktada? Kendi Fusion'ını oldukça güçlü bir grafik birimine sahip A15800K modelini tam bu modelin karşısına fiyatlandırıp koydu ve tablolarda her şey açıkça ortaya sermiş durumda. Hakikaten grafik performansı isteyen kullanıcılar için Intel bu noktada pek bir şey sunamıyor, pek bir alternatif oluşturamıyor. Ha güç tüketimi konusunda olsun, bazı yenilikçi teknolojiler konusunda olsun Intel tarafının avantajları yok değil mi? Tabii ki var ama birçok insan için, özellikle gençler için, uygun fiyatlı bilgisayar toplamak isteyenler için anakart tarafındaki AMD'nin bu noktada avantajını da göz önünde bulundurmakta fayda var. AMD tarafı daha güzel bir alternatif oluşturmakta. Hatta benim kişisel fikrim bu noktada A8-5600K ile A10-5800K arasındaki 15-20 yani yerine göre $25'lık farkında kullanıcı tarafından hani biraz daha dişini sıkıp A10 tarafından tercihini yapması yönünde. Çünkü işlemci performansı konusunda A10 ile A8 arasında çok bir fark olmasa da grafik birimi konusunda A10-5800K çok güzel sonuçlara imza atabiliyor.
Evet, bu noktada Intel'in özellikle enerji kullanımı noktasında çok büyük avantajları var. Güç tüketiminde ciddi şekilde daha önde olduğunu görmekteyiz. Burada işlemcinin 22 nanometre ile üretilmesinde büyük katkısı var. Buna bağlı olarak daha serin çalışan bir platform olduğunu görmekteyiz Intel'in. Eğer hani güç tüketiminden bir miktar feragatlık edebiliyorsanız ve uygun fiyata toplayacağım sistemimde biraz bir miktar oyun oynayayım. Belki daha sonra harici ekran kartına geçeyim. Videoları sorunsuz açayım. HD video hızlandırmada herhangi bir kusurum olmasın ve genel anlamda daha iyi bir GPU desteği elde edeyim istiyorsanız. Yani belki video dönüştürme noktasında bir takım özel programlar kullanabilir takipçilerimiz. Evet. AMD'nin aynı fiyat kategorisinde biraz daha fazlasını sunduğunu söyleyebiliriz. Ama amacınız saf çekirdek performansıysa, daha yüksek performans istiyorsanız bu noktada belki bir üst kategoriye geçirmekte, Core i5 serisine geçmekte ya da AMD'de belki FX serisine bakmakta fayda olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu entegre grafik performansı olduğunda aynı fiyat segmentinde AMD şu an için daha fazlasını sunuyor. Tabii Intel Haswell jenerasyonuyla birlikte grafik çok ciddi bir şekilde GPU güncellemesi yapmayı planlıyor. Hatta bazı modeller için işlemcilerde opsiyonel bir grafiğe bağlı entegre bellekten de bahsedebiliriz. Tabii bunları bekleyip göreceğiz, zamanla netleşecek. Ancak şu anki tablo itibariyle entegre grafik performansında AMD'nin daha önde olduğunu bir kez daha hatırlatabiliriz. Evet, ben Erdi Özdağ. Ender'le birlikte bu videomuzda Core i3 3225 işlemci incelemesini gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.